Donanım Haber'den herkese merhabalar. Ben Berkan Sezer. Bugün sizlerle yeni bir programla beraber karşınızdayız. Bu programımızda bilişim hukukunu inceleyeceğiz. Bilişim hukuku alanına giren konuları hep beraber gözlemleyeceğiz. Bu konuları tartışacağız. Özellikle günlük hayatımızda bize sorun olabilen, karşılaştığımız zorlukları sorular halinde burada Sayın Avukatımız Ünsal Özmesli'ye soracağız. Ünsal, öncelikle hoş geldin.
Hoş bulduk, sağ ol.
Ünsal, bilişim hukuku alanında uzman bir kişidir. Yıllardır davalara girer, bu alandaki gelişmeleri kendisi takip eder. Ama önce istersen seni bir tanıyalım.
Açıkçası İstanbul Barosu'na bağlı avukatım. Aynı zamanda İstanbul mahkemelerinde bilişim hukuku ve bilişim suçları konularında bilirkişlik yapmaktayım. Resmi bilirkişi. Bu alanda gene bilişim suçları konularında bir yüksek lisans çalışmam var. Yüksek lisans mezunuyum. Ağırlıklı olarak da genellikle bilişim sektöründe bulunan firmalara ve bireylere hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz hukuk büromuzda. Bu alanı ben severek bu alana yöneldim ve sürekli bu alanda çalışıyoruz.
Şimdi çok konuşulan bir konu var özellikle son dönemde. 27 Kasım 2014 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yeni e-ticaret kanunu. Bu kanun 6 aylık bir süreçten sonra 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Öncelikle bu kanunu senden dinleyebilir miyiz? Ne amaçla çıkarıldı? Burada engellenmek istenen veya yeniden düzenlenmek istenen şeyler neler? Özellikle e-ticaret tarafında bize ne yenilikler getiriyor?
Şimdi bu kanun elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun. Kanun 13 maddelik bir kanun aslında. Baktığınız zaman, ayrıntılı bir şekilde okuduğunuz zaman aslında elektronik ticareti böyle çok ayrıntılı düzenlemiyor. Kanun komisyonunda görevli işte doktrindeki hocaların söylediğine göre işte Avrupa Birliği direktiflerinden yola çıkılarak biz Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde bu direktiflere uymak zorundayız. Direktiflerden yola çıkılarak böyle bir elektronik ticaretin düzenlenmesi hakkında kanun yaptık. Ve aslında sektörü de çok fazla sıkmak istemedik. Sadece bu sektörde belli başlı sıkıntılar var. Bu sıkıntıları düzenlemeye gittik diyerekten bir kanun yapıldı. Bu kanun dediğim gibi 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi. Tamam. Aynı zamanda kanuna dayanak 2 tane hatta 3 tane bir tane daha çıkacak. Yönetmelik çıkacak. Ama daha bu yönetmelikler çıkmadı. 2 tanesinin taslağı yayınlandı. Kanun özetle ne söylüyor? Kanun aslında 3 başlıkta toplayabiliriz kanunu. Bir diyor ki ticari elektronik ileti ya da pazarlama amaçlı bir ileti gönderirken bu mail olur, bu kısa mesaj olur. Belirli kurallarda bunu göndermen lazım. İşte önceden izin alman gerekiyor. Yani bir kişiye mail göndermeden ya da kısa mesaj atmadan önce diyor ki izin al ondan sana pazarlama amaçlı ticari elektronik ileti göndermeyi istiyorum. İzin veriyor musun? Akabinde ikinci başlık olarak internette yapılan satışlarda belli kurallar getiriyor. İşte bir ürün alırken o ürünün cinsini yaz, ürünün nereden tedarik edildiğini, kaç ne kadara satılacağını, ne bileyim hangi kargo firmasıyla teslim edileceğini, ürünle alakalı tüm ayrıntıları sen satışında bulundur diyor. Artı internet sitesinde sen bu işleri yapıyorsan işte iletişim bölümünde bir takım bilgilerini vesaire yayınla diyor. Yani
ne gibi bilgiler mesela?
Ne gibi bilgiler? Şirketin adı, şirkete ulaşılabilecek telefon numarası ya da ürün iptal edilecek, ona ilişkin mail. Yani aslında bir nevi bilgilendirme formu gibi
ticaret
bir şey.
Ticaret odası sicil kaydı gibi.
Ticaret odası sicil kaydı. Bilgiler. Bunların hepsini, bu bilgileri ana sayfada internet sitesinde bulundur diyor. Bir de üçüncü başlık olarak kanun aracı hizmet sağlayıcı diye bir kavram geliştiriyor. Aracı hizmet sağlayıcı da aslında baktığınız zaman işte bu kendisinin tedarik edip satmadığı bir takım e-ticaret siteleri var. Bu e-ticaret sitelerinden satılan ürünlerde bunlar aslında aracı hizmet sağlayıcı olarak tanımlanmış. Kanunda bir de gene işte kısa mesaj ve mailing hizmeti veren bir takım firmalar var. Bunlar aslında baktığın zaman sadece pazarlama amaçlı kısa mesaj atıyor.
SMS paketleri satan, evet, değil mi? Kendi müşteri portföyleri var.
Evet, data havuzu var.
Size geliyorlar, şu kadar ücret karşılığında şu kadar SMS paketlerimiz var diyorsunuz. Siz de kendi reklamınızı o şirketler üzerinden yapıyorsunuz. Bir reklam metni veriyorsunuz. 100 kişiye, 1000 kişiye gönderiyor.
Aynen.
Bunlar için nasıl düzenleme var?
Bir de bir aracı hizmet sağlayıcı, bunların bir takım yükümlülükleri var. Bunların uyması gereken kurallar var. Tabii bunun da daha taslağı, daha doğrusu yönetmeliği tam çıkmadı. Ama en çok tartışılan konu şu: kısa mesajlar ve mailingler, yani gönderilen mailler. En fazla yaşanılan husus, problem bu. Öncelikle kanun öncesi datalar ne olacak? Çünkü insanların eline binlerce mail var. Ve onaylı, onlar da %80'i onaylı oluşturmamış mailler. Onaylı mail derken, şimdi bizim kanun artık önceden onaya bağlıyor. Eskiden önceden onaya gerek yoktu. Ama şu anda artık diyor ki sen birine, tabii bu biri dediğimiz kişi de tüketici olacak. Eğer esnaf ve tacire gönderiyorsan, yani ticari amaçlı bir iletiyi bir başka tacire gönderiyorsan, o zaman izin almana gerek yok diyor.
Tamam.
Ama sen tüketiciye gönderiyorsan, mesajı göndermeden önce, maili göndermeden önce o kişiden izin alacaksın. Bu izin elektronik ortamda olabilir. Bu izin klasik ıslak imzalı olabilir. Elektronik ortamda nasıl alırsın? İşte klasik bir e-ticaret sitesine ya da herhangi bir bununla ilgili bir internet sitesine girildiği zaman kişinin mail adresini alırken bir butonda ticari ve elektronik amaçlı ileti gönderilmesini onaylıyorum şeklinde tıkladığı zaman devam tuşuna bastı mı kişiye bir doğrulama mesajı gitmesi gerekiyor. Hı hı. Kanun her ne kadar sadece onay al demiş olsa da yönetmelikte bunun daha da genişletildiğini görüyoruz. Diyor ki doğrulama yap. Onayı ikili doğrulama yap. Yani mesaj o kişi onu kabul ettikten sonra mailbox'ına bir mail gitsin. Hı hı. Ve kişi o mesajı almak istediğini onaylasın. Artık ondan sonra onaylı olarak o kişiye mail gönderilebilecek oluyor.
Şimdi burada bazı tartışmalar var. Bazıları diyor ki kanunda açıklar var. Örneğin sana cevap vermediği zaman kişiye onay mail'i gönderip işte izninizi istiyoruz diye hepimize 1 Mayıs öncesi mail'ler gelmişti. Siz ona cevap vermediğiniz zaman firma bunu izin verilmiş olarak kabul edebilir diye kanunda bir açığın olduğundan bahsedildi. Yönetmelik taslağında bu konuda ne deniliyor özellikle?
Şimdi kanunda evet zımni onayı kabul edildiğine ilişkin bir görüş var. Ama yönetmelik taslağı çok açık. Yönetmelik taslağı hiçbir şekilde onu kabul etmiyor. Önceden izin alacaksın diyor. Önceki veri tabanları için ise eğer arada bir ticari ilişki varsa tamam ben onu onaylı izin sayarım diyor. Hı hı. Ama doğrudan bir ticari ilişki olması lazım. Yani X firmasından ben ticari daha önceden alışveriş yaptım internetten. Sana gönderebilir. Ama aynı zamanda da mail içeriğinde.
Şimdi bir dakika, bu kısım önemli. Ben hiç onay vermedim. Yönetmelik çıktı. Taslak halinden kurtuldu. X sitesinden bir alışveriş yaptım. Ondan sonra o sitenin bana e-mail promosyonlarını SMS veya e-mail olarak gönderme hakkı var mı? Oluşuyor mu yani?
Evet, sana bununla ilgili yönetmelik taslağında bir madde var. Diyor ki eğer diyor doğrudan bir iletişim varsa diyor, daha doğrusu doğrudan bir ticari ilişki yaşanmışsa diyor, bununla alakalı mail vesaire usule uygun alınmışsa diyor, burada diyor bir gönderim yapılabilir. Ama gönderim yapmasından sonra aynı zamanda da mailin içeriğinde o kişinin ücretsiz olarak o havuzdan çıkmasına ilişkin imkan tanınmak zorunda.
Tamam.
Bu cep telefonlarındaki kısa mesajlarda da var. Kısa mesajlarda şöyle bir yanılgıya düşünülüyor. İşte biz bir link koysak olmaz mı? Çıkmak için şuraya tıklayın. Hayır, olmaz. Niye? Çünkü herkeste akıllı telefon yok. Akıllı telefon olmayan bir kişinin de o sistemden çıkabilmesine imkan sağlayacak şekilde, işte hayır yaz şuraya gönder, evet yaz buraya gönder şekilde ücretsiz bir çıkma imkanı sağlanması gerekiyor. 1 Mayıs'tan sonra ise artık izin almadan hiçbir şekilde mesaj gönderilemez. İştiraklar açısından da öyle. Örneğin holding bir takım alt şirketleri var. Adam diyor ki ben mesela bir şirketten aldım. Diğer şirketlerden gönderemez miyim? Hayır, gönderemezsin. Onun için ayrıca izin alman gerekiyor.
Her şirket bazında tüketicinin izin vermesi gerekiyor.
Aynen öyle.
Peki ben şunu sormak istiyorum. 1 Mayıs öncesinde özellikle son dönemlerinde gelirken Bir reklam patlaması yaşadı akıllı telefonlarımız. Günde 20 tane 30 tane bana geliyordu. 1 Mayıs sabahı gerçekten azaldı ama bitmedi.
Onun sebebi de
Neden?
şu. Şimdi 1 Mayıs'tan önce insanlar ellerindeki dataları onaylı dataya çevirmeye çalışıyorlardı. Çünkü onaylı datayı mail
Tamam.
gönderebilirsiniz. Onaylı datayı yapmaya çalıştılar. Fakat yapamadıktan sonra artık ona mail gönderemezsiniz. Çünkü bunun cezası var. 1 Mayıs'tan sonra bu biraz duruldu. Çünkü kanun yürürlüğe girmişti ve bir takım para cezaları var. Ama net olarak tam olarak yönetmelikler çıkıp da bakanlık tarafından henüz para cezaları uygulanmaya başlamaması sebebiyle daha ortada bir gri alan olması durumundan dolayı ufak tefek yapanlar var.
Peki, şikayet etmek istiyoruz. Nereye edeceğiz?
Burada çok açık kanunun cezayı kestiği bakanlık Gümrük Ticaret Bakanlığı olarak geçiyor. Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın ilgili sitesinde buna ilişkin yönlendirmeler yapılacağı söyleniyor. Buna ilişkin siteye girerek o ilgili kurumun kimden mesaj geldiyse o ilgili kurumun zaten artık kampanyalarla mesaj ve maillerde de yazmak zorunda. Reklam geldi. Örneğin aracı hizmet sağlayıcıdan geliyorsa aracı hizmet sağlayıcı bilgilerini yazmak zorunda. Bazen mesela bir mesaj alıyoruz. Telefon 0850 bir ya bu kimden geldi bu?
Kimden geldi?
O aracı hizmet sağlayıcı kendi ismini yazmak zorunda. Artı kimin adına bu işleri yapılıyorsa bu reklam, bu ticari amaçlı reklam onun bilgileri yazılmak zorunda.
Yani anladığım kadarıyla sıkı bir denetlenmesi gerekiyor bunun. Türkiye'de de bilmiyorum ne kadar sağlıklı bir şekilde denetleme mekanizması oluşturulacak.
Ben
Önemli olan bu.
şunu öngörüyorum. Tabii bu kanunun ihtiyaç duyulmasının sebebi aslında işletmecilerin biraz bu pazarlama amaçlı, ticari amaçlı reklam ve mail linkleri abartması. Artık sürekli. Ya bazı şirketler aramayın diyorsunuz. Cep telefonunu arıyor sizi. Ya aramayın beni nereden aldınız? Bu telefonumu nereden aldınız? Söylüyorsunuz bir gün sonra gene arıyor. Tabii bir de şöyle bir bilgi var. İnsanların kişisel verilerinin cep telefonu, adres vesaire hukuka aykırı bir şekilde alınması da suç teşkil etmektedir. Türk Ceza Kanunu'nda buna ilişkin madde var. Bunu herkes atlıyor. Yani biri seni aradı.
Bu yeni e-ticaret kanunuyla da
Hayır.
olan bir şey değil.
Değil.
Eskiden beri
Değil.
var bu.
Yine e-ticaret kanunda sadece kişisel verilerin daha sıkı korunacağına ilişkin bir düzenleme var. Ama kişisel verilerin düzenlenmesi hakkında kanunda meclisten geçmedi. Taslak halinde o da. Tasarı halinde daha doğrusu. Ama bir kimsenin cep telefonunun da ne şekilde alındığına ilişkin legal yollardan alındığına ilişkin bilgiler olmak zorunda. Eğer olmazsa bu da çok ciddi sıkıntı yaratabilir. Özellikle işletmeciler açısından.
Peki, o zaman şunu soracağım. SMS ve e-mail dedik ama bir şeyi bahsetmedik. Telefon yoluyla aldığımız reklamlar, o da bu kapsama giriyor, değil mi?
Telefon yoluyla, birebir arama yoluyla.
Hayır, mesela arıyorlar, işte şu kitap var, size şu kadardan gönderebiliriz. Kitap promosyonları, engelli vakfı mesela geçen gün bir örnek başımda beni aradı. Bir tiyatro oyunu varmış, buna bilet alabilir misin dedi. Bu tarz telefon yoluyla da
Şimdi
oldukça.
şöyle
Yurt dışında en meşhur olanı zaten SMS ve e-maillardan sonra bu telefon. Yani SMS'ten de önce geliyor hatta.
ticari amaçlı gönderilen tüm iletilerde telefonla da olabilir bu. Bu kanun geçerli. Ama senin burada bahsettiğin işte vakıftır, dernektir.
Telefonda denetlemesi nasıl oluyor?
Telefon gelen telefonda orada kimden arandığı belli.
Ama içeriği belli değil.
İçeriği belli değil ama sonuçta sen pazarlama amaçlı arandığın
Nereden? Şimdi ben aradım, şikayet ettim,
aşikar.
gittim. Ticaret Bakanlığı'na şikayette bulundum. Dedim ki böyle böyle rahatsız edici telefonla alıyorum şu markadan. Nasıl ispat edecekler? Marka diyecek ki ya Berkan benim ahbabım.
Yok,
Aradım, hatırını sordum.
o şekilde kurtaramaz marka. Markanın mantıksal bir açıklaması olmak zorunda. Seni niye aradığına dair.
Yanlış çevirdim. Bir kere aradım. Yanlış çevirmişiz.
Onu gene öyle bir mantıksal açıklaması olmaz. Çünkü seninle konuştuğuna ilişkin datalarda saniye ve dakika var. Oradan kurtarabileceğini ben çok düşünmüyorum. Kaldı ki bu tür aramaların hepsi firmalar tarafından sisteme kayıt ediliyor. Ve o kayıtların da istendiği zaman gerekli kurumlara verilmesi gerekiyor. Bu yüzden oradan kendini bertaraf edemez. Fakat şurada burada şöyle bir şey var. Lafın arasında geçti. İşte bu dernekler, vakıflar falan filan dedin. Ticari amaçlı gönderilen iletilerden bahsediliyor kanun. Ticari olmayan, ki burada vakıflar mesela ticari olmayan bir işlem yaparlar ya da bir eğitim hizmeti vesaire. Bunlarda bu kanun geçerli olmayacaktır. Bunu nerede yaşadık aslında? Bunu şeyde yaşadık son dönemlerde, işte seçim döneminde bize gelen siyasi amaçlı mesajlarda yaşadık.
Evet.
Siyasi amaçlı mesajlarda
son,
bunu yaşadık.
Son seçim döneminde özellikle çok geldi. Hatta bir olay da var. İnternette bir grup toplanıp bunları şikayet etmek istiyorlar. Bir siyasi partiden gelen SMS mesajlarını, işte ticaret kanununa aykırı olduğunu söylüyorlar.
Elektronik ticaret kanunu aykırı değil. Çünkü ticari amaçlı bir ileti gönderilmedi orada. Oradan bir sonuç alabileceklerini ben düşünmüyorum. Ama nereden sonuç alabilirler? Klasik genel hükümler gereği benim cep telefonumu o siyasi parti vesaire nereden buldu?
Yani bu e-ticaret olayında siyasetle ilgili herhangi bir şey yok. Sadece ticareti kapsıyor.
Aynen.
Yani bu düzenleme bizim özel hayatımızı korumaya dönelik gelmedi. Tamamen ticaret hayatı ile ilgili bazı bilinen zorlukların üstesinden
yani,
gelmek için çıkarılmış bir şey.
Ana taslak olarak şunu söyleyebiliriz. Bir tüketiciye ticari amaçlı ileti ya da mesaj gönderirken diyor ki belli kuralların var artık diyor. Öyle kafana göre mesaj gönderemezsin. Kafana göre mail atamazsın. Yani spam mail gönderemezsin sürekli. Çıkma hakkı tanımak zorundasın. Mesajının içeriğinde ne şekilde reklam yapıyorsan reklam, promosyon yapıyorsan promosyon, bunu açık açık yaz. Artı mesaj göndermeden önce o kişiden onayını al. Bu onay elektronik ortamda alıyorsan eğer IP log kaydını sakla. Ben yarın bir gün senden bu IP log kaydını isterim. Bana bunu vermek zorundasın. Eğer vermezsen bununla ilgili idari para cezasını keserim diyor.
Peki kanunda bir açıktan bahsediyorlar. Yine son olarak bunu sormak istiyorum. Firma kendisi üzerine kayıtlı bir SMS'ten, SMS paketinden veya telefon hattı üzerinden değil de kişi üzerine kayıtlı, herhangi bir birey üzerine kayıtlı telefondan reklam mesajı gönderirse bunun hakkında işlem yapılmıyor. Bu doğru mu?
Hayır, o da yanlış. Çünkü burada kanunu dolaştığınız zaman o muvazzaa ispatlanırsa şirket bununla ilgili cezayı alır. Çünkü niye? Şirket adı altında bir reklam gidiyor orada. Yani gönderen şirket değil ama Ahmet gerçek kişisi gönderiyor. Bu Ahmet gerçek kişisinin neden o iletiyi gönderdiğini şirket açıklamak zorunda. Şirketin bilgisi dahilinde olmayabilir. O zaman dediğin haklısın. Ama şirketin bilgisi dahilindeyse, bunu fark ediyorsa...
Bunların ispatı çok zor değil mi? Ben aradım kötü niyetle başka birine, şirketinin adını kullandım.
Gayet tabii zor ama şöyle de bir şey
yani
var.
Yani uygulanacağını ben bilmiyorum. Sağlıklı uygulanabileceğini pek düşünmüyorum açıkçası.
Yani şöyle...
Arada
taslak
olacak.
Yönetmelikler çıktıktan sonra büyük ihtimalle kanuna uymayan birkaç firmaya çok ciddi para cezaları kesilecektir. Ondan sonra bu biraz daha sakinleyecektir, durulacaktır.
En yüksek tavan para cezası ne kadar burada?
Yanlış hatırlamıyorsam 50 bin TL'ye kadar bir para cezası var.
Daha çünkü, sonraki tekrarlarında?
Çünkü hatta bakalım. 1000 Türk lirasından 5000 Türk lirasına kadar diyor. Ama eğer tekrarlarsa işte gönderim başına tekrardan bunları arttırıyor.
O zaman anladığım kadarıyla daha yönetmelik çıkacak. Yönetmelik taslak halinden daha doğrusu kurtulacak.
Ama tabii yönetmeliğin çıkmamış olması demek şu anda bunlar legal gönderebiliriz anlamına gelmesin. Çünkü kanun yürürlükte. Kanun ne diyor? Onaylı e-posta gönderebilirsin, onaylı mesaj gönderebilirsin. Bunları yapmazsan gene para cezasıyla kurumlar karşı karşıya kalabilir.
Peki, çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Bugün sizlerle beraber yeni çıkan e-ticaret kanunundaki zorlukları yaşayabileceklerimizi ve tabii ki en önemlisi olarak nasıl işlediğini ve sizin şikayet edebileceğiniz mercileri hep beraber inceledik. Bir sonraki Bilişim Hukuku programında tekrardan görüşmek üzere.